Namuslarını korumayan, onunla bununla flört edenler, Allah'ın emriyle evleneceğine namussuzluk yapanlar, evli kadınlarla flörtleşenler, internet üzerinde ne olduğunu bilmedikler, belki de evli bir kadın, ne olduğunu bilmedikleri kadınlarla yazışanlar, bunlar Allah'ın kurtulacak dediği müminlerden değiller. Ahitlerine riayet etmeyenler, bunlar Allah'ın vaat ettiklerinden değiller. Kurtuluş bunlara vaat edilmemektedir. Münafıkların sıfatı, ahitlerine riayet etmezler, emanetlere ihanet ederler, sözlerinde durmazlar. Ama Peygamberimiz buyuruyor ki, El-Muslimun inde şurutihim. Müslümanlar şartlarına bağlı kalırlar, anlaşmalarına bağlı kalırlar. Şu şartla anlaştıysanız o şarta bağlı kalacaksınız. Kur'an değiştirir. Kanunlar değil. Kur'an değiştirir. Televizyonlar değil. Kur'an değiştirir. Kur'an'dan istifade etmiyorlar. Kendilerini Rab makamına koyuyorlar. Biz insanlar terbiye edeceğiz, kanun koyacağız diyorlar. Rab olan Allah değiştirir. Kendilerini Rab yerine koyuyorlar. Bizim dediğimiz olacak. Biz değiştireceğiz, biz şekillendireceğiz toplumu, devleti diyorlar. Hangi yetkiyle? Sen de diğer insanlar gibi bir kulsun, o kadar. Bu yetkiyi nereden aldın? İnsanı tanımazsın. İnsan bir meçhul. İnsanı tanımıyoruz.
İnnel hamdelillah nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestehdihi ve nestağfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بنبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وكفيتنا وعلمتنا وفرشت عنا اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو حي أو ميت اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم آمين. Kıymetli kardeşlerim, Mü'minin suresinde kaldığım yerden devam ediyorum. Allah Azze ve Celle kurtulacak olan müminlerin sıfatlarından bazılarını saymıştı. Bu surede bazı sıfatlar sayılırken başka surelerde de başka sıfatlar sayılmaktadır. Burada mümin olanların kurtulacakları ve dünyanın kurtuluşuna da vesile olacakları قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ denilerek bildirilmiş. Kurtulacak olanların ve dünyanın kurtuluşuna vesile olacak olanların ilk sıfatının iman olduğu belirtilmişti. İmandan sonra ise namaz üzerinde durulmuş. O müminler, kurtulanlar ve dünyanın kurtuluşuna vesile olacak olanlar hangi sıfatlara sahiptirler denilmiş ve o sıfatlar anlatılmıştı. اَلَّذ۪ينَ هُمْ ف۪ي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ Onlar namazlarında huşu içindedirler. وَالَّذ۪ينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِدُونَ O kurtulan müminler boş laflardan yüz çeviren, boş işlerden yüz çeviren kimselerdirler. وَالَّذ۪ينَ هُمْ لِلزَّكَاتِ فَعِيلُونَ Onlar zekatlarını verenler, hem maldan zekat, malı temizlemek için hem de nefislerini arındırmaya çalışan, nefsini temizleyenler. Böyle kimseler ve bunlar namuslarını da muhafaza ederler. وَالَّذ۪ينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ Onlar ferçlerini, namuslarını koruyan kimselerdir. Kendilerine leke getirmezler, namuslarına leke getirecek işlerden uzak dururlar. Zina gibi, livata gibi, başkalarıyla flört etmek gibi. Bu tür şeylerden uzak dururlar. İlla ala ezvacihim. Hanımlar ya da eşleri olursa o durum başka. Ondan dolayı da kınanacak değiller. Eşleri ya da ev ma meleket eymanuhum. Sağ ellerine sahip oldukları cariyeleri. Bunlardan dolayı da kınanmazlar. Çünkü Allah bunları onlara helal kıldı. Kadına da erkeğe de evlenmeyi helal kıldı. Erkeklere de cariyeleriyle birlikte olmayı helal kıldı. فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ Ve onlar bundan dolayı da kınanacak değiller. Birisi, takva sahibi bir Müslümana evliliği yakıştırmayacak olursa ya da bir peygambere evliliği yakıştırmayacak olursa nasıl olur da bir peygamber evlenir? Nasıl olur da eşiyle birlikte olur gibi saçma sapan laflar edecek olursa, onları kınamaya kalkarsa ve takva sahipleri için yol olarak ruhbanlığı önermeye kalkışırsa, takva olmak için ruhban olmak lazım demeye kalkarsa, işte Allah Azze ve Celle o gibi ifadeleri reddetmek için فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ buyurdu. Bunlardan dolayı da kınanacak değiller. Ruhbanlık reddedilmektedir. Evliliğe teşvik edilmektedir. Namusu korumanın yolunun da evlilik olduğuna işaret edilmektedir. Bu kurtulacak olan müminler böyle kimseler. Bunun dışında bunlar başka sıfatlara da sahipler. Emanetleri de muhafaza ederler, ahitlerine de riayet ederler. Ahit nedir? İnsanın ilk ahdi nedir? Allah Azze ve Celle'ye ruhlar alemindeyken verdiğimiz söz. Ta oradan başlıyor. Şu dünyaya geldikten sonra da nicelerine sözler veriyoruz. Onlara da riayet lazım elbette. Ancak ilk ahdimiz Allah'a verilen ahittir. Ruhlar alemindeyken Allah Azze ve Celle elestu bi rabbikum demiş. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Sizin kanun koyanınız, sizi terbiye edecek olan, size kanun gönderecek olan ben değil miyim? Benim dediğim gibi yaşamanız gerekmiyor mu? Ruhlarımız da bela diye cevap vermişlerdi. Kabul ettiler ve Allah'a söz verdiler, ahitte bulundular. O bir ahit idi. Ruhlarımız bu sözü vermişti. Bela dediler, kabul ettiler, söz verdiler. Ancak ruhumuz dünyaya geldikten sonra, bedenle birleşip dünyaya geldikten sonra ruh zayıfladı. Ruh yalnız iken, beden yokken daha özgürdü ve daha itaatkardı. İmtihanları rahatlıkla kazanıyordu, bele diyebiliyordu. Allah'ın otoritesini rahatlıkla kabul ediyordu. Ona itiraz etmiyordu. Ama ruh bedenle birleştikten sonra bedenin bir takım arzuları var, istekleri var. İşte o zaman ruh zayıfladı ve bazen ruh galip gelemez oldu. Bedenin arzuları, nefis galip gelmeye başladı. İşte ondan sonra insan dünya hayatında Allah'tan başkalarını Rab edinmeye başladı. Allah'tan başkalarını Rab edinmek, insanın Allah'a vermiş olduğu ahdi bozmasıdır. Allah'tan başkalarını Rab edinmek, insanın ruhunu zayıflatmış olduğunun delilidir. Demek ki nefsi güçlenmiştir, ruhu zayıflamıştır. Eğer ruh güçlendirilmiş olursa, o zaman yine aynı ruhlar aleminde olduğu gibi bele diye cevap verebilir. Ama nefis güçlendirilirse çok yemekle, gereksiz çok konuşmakla, çok uyumakla ve daima insanlar arasında olmakla, hiç yalnız kalıp tefekkür etmemekle, hiç uzlete çekilmemekle nefis güçlendirilecek olursa o zaman nefis galebe çalar. Nefis ayı gibi güçlenir ve artık ona galip gelmek mümkün olmaz. Nefsin zayıflatılması lazım az yemekle, az uyumakla, az konuşmakla. Bazen yalnız kalıp uzlete çekilmekle, tefekkür etmekle, insanların arasından ayrılmakla. Bu şekilde nefis zayıflatılırsa o zaman ruh kolay bir şekilde nefse galip gelebilir. Ruhlar aleminde imtihanı kazandığı gibi bu dünyada da rahatlıkla imtihanı kazanabilir. İmtihanı kaybedenler buna dikkat etmeyenlerdir. Buna dikkat etseydiler, az yeseydiler, az uyusaydılar, az konuşsaydılar ve bazen yalnız kalıp düşünseydiler ve çile çekseydiler, çile çekmek suretiyle nefislerini zayıflatsaydılar, işte o zaman ruh galip gelebilecekti. Nefse uymayacaktı. Allah Azze ve Celle da ruhlar alemindeyken bizden söz aldı ama nice insanlar dünyaya bedenle birlikte dünyaya geldikten sonra ruhlar alemindeyken vermiş oldukları ahdi unuttular ve Allah'ı unuttular, sözlerini unuttular, nefislerine uydular, insanlara uydular, şeytanlara uydular. İlk ahdi unuttular. Oradan başlıyor Allah'a verdiğimiz söz. Sonra bu dünyada La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyerek de yine söz veriyoruz. Haydi ruhlar aleminde verdiğimiz sözü hatırlamıyoruz. Ya bu dünyadakini La ilahe illallah diyoruz. Her gün Allah'a söz veriyoruz. Allah'ım senden başka ilah tanımıyorum diyoruz. Söz veriyoruz. Ondan sonra da niceleri Allah'tan başka ilahlar tanıyor. Gündelik hayatında Allah'a uymuyor. İnsanların kanunlarına göre yaşıyor. Halbuki la ilahe illallah diyor. Ondan başka ilah ve otorite yok diyor. Ama ondan sonra başka otoriteler tanıyor. Hani ondan başka ilah ve Rab yoktu? Sözünde durmuyor. Bu insanın Rabbine vermiş olduğu sözü anlamamasıdır ve ya da anladığı halde terk etmesidir. Bir toplumda söz yoksa o toplumda huzur olur mu? Allah'a verdiği sözü tutmayanlar insanlara verdikleri sözü tutarlar mı? Allah'ın hakkını unutanlar insanların hakkını unutmaz olurlar mı? İşte öyle olmaktadır. Allah'ın hakkının unutulduğu, Allah'a verilen sözün unutulduğu toplumlar kendi içlerinde de verdikleri sözü unutmaktadırlar ve karaktersiz insanlar çoğalmaktadır. Sözüne güvenilmeyecek insanlar çoğalmaktadır. Böyle bir toplumda huzur ve mutluluk olabilir mi? Bir toplumda huzurun olabilmesi o toplumda namusun korunmasıyla mümkün. Bir toplumda huzurun olması o toplumda karakterin muhafaza edilmesiyle mümkün. Karakter muhafaza edilmezse,
yalan söylenirse, sözde durulmazsa, emanete ihanet edilirse, o zaman o toplumda huzur olabilir mi? Mutluluk ve güven olabilir mi? İnsanlar birbirine güvenebilir mi? Güvenin olmadığı bir toplumda yaşamak kabustur, işkencedir. Hiç kimsenin kimseye güvenmediği, eşlerin birbirine güvenmediği, ortakların birbirine güvenmediği, kardeşlerin birbirine güvenmediği, arkadaşların birbirine güvenmediği, komşuların birbirine güvenmediği, kimsenin kimseye bir şey emanet edemediği, öyle bir toplumda huzur olabilir mi? Namusun olmadığı, şehvetlerin azgınlaştırıldığı, ferçlerin muhafaza edilmediği bir toplumda medeniyet olabilir mi? Şehvetlerin her gün azgınlaştırıldığı, şehvetleri daha çok azdırabilmek için her türlü tuzağın hazırlandığı, kadınların daha çok açıldığı, ona göre filmlerin, fotoğrafların hazırlandığı, şehvetlerin alabildiğini azgınlaştırıldığı bir toplumda medeniyet olabilir mi? Medeniyet, şehvetleri kontrol altına almadan mümkün olamaz. Şehvetler azgınlaştırıldığı müddetçe o toplum irticai bir toplumdur. Gerici bir toplumdur. Şehvetlerine tapan bir toplum gericidir. Ferce tapan bir toplum gericidir. Kadının erkekleştiği, erkeklerin kadınlaştığı bir toplum gericidir. Fıtratın bozulduğu bir toplum gerici bir toplumdur. Namusun kalmadığı bir toplum gericidir. Maddenin manadan üstün görüldüğü bir toplum gericidir. Allah Azze ve Celle mümin kullarına bu sıfatları kazandırmak istemektedir. Eğer bu sıfatları kazanırsanız kurtulacaksınız. Size insanlar malını, mülkünü emanet edebilir mi? Eğer size herkes, sizi yakından tanıyanlar, size malını mülkünü emanet edebiliyorsa güvenilir ve emanete ihanet etmeyecek bir insansınız demektir. Ne söz verirseniz sözünüzü yerine getireceğinizden emin iseler insanlar, o zaman ahdini yerine getirenlerden sayılabilirsiniz. İşte o zaman o kurtulan, kurtulacak olan, kurtulması ümit edilenlerden olabilirsiniz, olabiliriz. Ahdine riayet eden insan olarak tanınacaksınız. O mu bu sözü verdi? O verdiyse sözünü yerine getirir denilmeli. Ona emanet edersem şunu, o emanete ihanet etmez denilmeli. Hazreti Peygamber'e emanet ediyorlardı. Düşmanları bile, Mekke'nin müşrikleri bir taraftan ona her lafı söylüyorlardı ama onun dürüst olduğunu biliyorlardı. Emanete ihanet etmeyeceğini biliyorlardı. Kendileriyle aynı dinden olan, putperest olanlara güvenmiyorlardı ama Efendimiz'e güveniyorlardı. Mallarını getirip ona teslim ediyorlardı. Banka gibi, bankadaki kasa gibi ona güveniyorlardı. Demek ki öyle o kadar güvenilir bir insandı. Emanete ihanet etmeyeceğinden herkes emindi. Hicret edeceği zaman o emanetleri alıp yanında götürebilirdi, götürmedi. Halbuki Müslümanların mallarını orada bırakıp gitmelerine, hicret etmelerine sebep olanlar onlardı. Madem ki siz bizim malımızı, mülkümüzü burada bırakıp yabancı yerlere gitmemize sebep oldunuz, o halde biz de sizin bana teslim etmiş olduğunuz mallarınızı alır götürürüz Medine'ye. Orada kendimiz ev bark yaparız diye düşünebilirdi. Öyle yapmadı. Kendisine güveniyorlardı. Muhammed emanete ihanet etmez deyip teslim ediyorlardı. O da onların emanetini aynen kendilerine teslim edecekti. Ama eğer götürüp kendisi verecek olursa hicret etmeden evvel, o zaman anlaşılırdı. Onun da hicret edeceği anlaşılmış olurdu. O yüzden Hazreti Ali'ye teslim ediyordu. Ey Ali, ben gittikten sonra şu malı falana, şunu da şuna, şunu da şuna vereceksin. ben arkamdan Muhammed emanetleri çaldı dedirtmem. Emanete ihanet etti dedirtmem. Madem ki Muhammedül Emin'dir, öyle davranmalıydı, öyle davrandı. Allah Azze ve Celle'nin istediği Müslüman modeli, Tevrat'ın istediği Müslüman modeli nasıl? Muharref olan, tahrif edilmiş olan Tevrat'taki Hazreti Musa nasıldır? Kur'an'daki Hazreti Peygamber böyle. Siyer'deki Hazreti Peygamber böyle. Hadislerdeki Hazreti Peygamber böyle. Peygamber dediğin zaten böyle olur. Ama değiştirilmiş olan Tevrat'taki Musa nasıldır? Hazreti Musa aleyhisselam güya kendine iman etmiş olanlara demiş ki, bu gece kaçacağız. Alabildiğiniz kadar mal toplayın. Kıptilerden, Firavun'un aşiretinden, Firavun'dan olanlardan gidin, borç isteyin, para isteyin, altın isteyin. Borç isteyin, düğünümüz var deyin, nişanımız var deyin, bir şeyler söyleyin ve mal alın. Bu gece kaçıp gideceğiz. Bunu bir peygamber söyler mi? Tevrat, neden Hazreti Musa'ya, bu değiştirilmiş Tevrat, neden Hazreti Musa'ya bu iftirayı atmaktadır? Çünkü Yahudiler kendileri de öyle davranacaklar. Kendilerine fetva vermek istiyorlar. Kendileri de böyle davranacaklar. Kendileri de insanların kanını emecekler. Emanete ihanet edecekler. Kendilerine fetva bulmaları gerekmektedir. Musa bile böyle yaptı. Biz yapmışız çok mu? Demek için Tevrat'ı değiştirdiler. Hırsız bir Musa, Tevrat'taki Musa. Hırsız olur mu bir peygamber? Emanete ihanet eder mi bir peygamber? Arkasından böyle konuşturur mu bir peygamber? Müminler ahitlerine bağlı kalmalıdırlar. Anlaşma yapılıyor elektrik firmasıyla, suyu satan belediye ile, borcumu ödeyeceğim diye anlaşma yapılıyor. Ondan sonra da saatle oynuyor. Bu sözünden dönmektir. Ve bu emanete ihanettir. Nasıl caiz olabilir? Saatle oynamak nasıl caiz olabilir? Emanetine, emanetlere ihanet eden, ahdine sadık kalmayanlar nasıl medeni olabilir? Nasıl Allah'ın istediği Müslüman modeli olabilir? Böyle davrananlar kendilerine ne kadar fetva bulurlarsa bulsunlar, Allah'ın kurtulacak dediği müminler böyle şeylerden uzak duranlardır. Namuslarını korumayan, onunla bununla flört edenler, Allah'ın emriyle evleneceğine namussuzluk yapanlar, evli kadınlarla flörtleşenler, İnternet üzerinde ne olduğunu bilmedikleri, belki de evli bir kadın, ne olduğunu bilmedikleri kadınlarla yazışanlar, bunlar Allah'ın kurtulacak dediği müminlerden değiller. Ahitlerine riayet etmeyenler, bunlar Allah'ın vaat ettiklerinden değiller. Kurtuluş bunlara vaat edilmemektedir. Münafıkların sıfatı, ahitlerine riayet etmezler, emanetlere ihanet ederler, sözlerinde durmazlar. Ama Peygamberimiz buyuruyor ki, el-muslimun inde şurutihim. Müslümanlar şartlarına bağlı kalırlar, anlaşmalarına bağlı kalırlar. Şu şartla anlaştıysanız o şarta bağlı kalacaksınız. Ama şartlarından dönenler o kadar çok ki, başka türlü yorumlayanlar, kendine fetva bulanlar o kadar çoğalmış ki, bu emanete ihanettir. Böyle bir toplumda güven olamaz. Kimsenin kimseye güvenmediği bir toplumda huzur olabilir mi? O toplum İslam toplumu olabilir mi? Müminlerin toplumunda güven olur. Güvenin bittiği bir toplumda müminlerin toplumu değildir. Bunlar, bu sıfatlara sahip olanlar, işte onlar ancak kurtulanlardır. Ve onlar Firdevs cennetlerindedirler. Hum fîhe hâlidûn. Ve orada ebedi kalacaklar. Firdevs cennetleri. Cennetler mertebe mertebe. Firdevs en yükseklerinden biri. Hadiste buyuruluyor ki, Allah'tan cennet istediğinizde Firdevs'i isteyin. Çünkü Firdevs cennetin ortasıdır. Ve onun üstünde Allah'ın, Rahman'ın arşı vardır. Yani onun üstü yok. Arş var ondan sonra. Arşın üzerindedir Allah. Zamanın ve mekanın olmadığı makamda. Er-Rahman alel arş. Rahman olan Allah arşın üzerindedir buyuruyor Kur'an. Onun altında Firdevs cenneti. Varabileceğimiz en yüksek nokta. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanlara onu istemeyi tavsiye ediyordu. Çünkü Efendimiz ümmetinin yükselmesini istiyordu. Kıskanmıyordu. Çünkü o manevi bir makamdır. Ve Firdevsler çoktur. Ne kadar kişi Firdevs'i kazanırsa kazansın fark etmez. Allah'ın Firdevs'i çoktur. Geniştir, sınırlı değildir. Dünyanın makamlarına benzemez. Dünyevi makamlar sınırlıdır. Başbakanlık bir kişidedir. Filan bakanlık da bir kişi bakanlık yapar. Bir şehirde bir tane vali olur, 10 tane olmaz. Dünyevi makamlar, okulda müdür bir tanedir, hastanede başhekim bir tanedir. Dünyevi makamlar sınırlıdır. Ancak manevi makamlar sınırsızdır. İsteyen evliyadan olsun. Sınırı yok. Şu kadar adam evliya olacak. Veliyullah olacak. Ondan sonrasına izin verilmez. Öyle bir şey yok. Şu kadar talebe tıp fakültesine girecek. Şu kadar talebe tıp fakültesine, şu kadar talebe mühendisliğe, şu kadar talebe hukuka. Bunlar sınırlı. Ama ne cennetin sınırı var, ne de veli olmanın, evliyanın sınırı var. İsteyen veliyullah olsun, evliyadan olsun, sınırı yok. Dolayısıyla bir veliyi kıskanmaya gerek yok. Sen de veli olabilirsin. Sen de çalış, sen de veliyullah ol. O veliyi neden kıskanasın? İnsanlar eğer onun kerametlerinden bahsederse, İnsanlar eğer onun güzel ahlakından bahsederse, insanlar onun takvasından bahsederse kıskanmaya gerek yok. Sen de olabilirsin. Sınırsızdır. Bediüzzaman rahimehullah risalede der ki, evliyadan bir zatın yanında bir başka veliden bahsedildi. Onun kerametinden, onun takvasından, onun ahlakından, onun makamından bahsedildi. Bir şey demedi, kıskançlık göstermedi. Fakat az sonra onun cesaretinden bahsettiler. Kıskançlık gösterdi. Evliyadan olduğu halde dediler ki, şeyhim sen biraz evvel kıskançlık göstermedin. Biz falan adamın kerametinden bahsettik, manevi makamlarından bahsettik. Kıskanılacak şeyler söyledik. Sen onları kıskanmadın. Cesareti niye kıskandın? Cesaret hayvanda da var. Bunun ne ehemmiyeti var? Aslan da cesur, ayı da cesur. Bunun ne ehemmiyeti var? Kıskana kıskana bunu mu kıskandın? Halbuki diğerleri daha kıymetli şeylerdi. Onda neden kıskançlık göstermedin de bunda gösterdin? Dedi ki, biz o meselede yarış halindeyiz. Ben de cesur olmak istiyorum, o da cesur olmak istiyor. O meselede yarış halindeyiz. Ama öbür meselelere gelince, manevi makamlara gelince onda sınır yoktur. O da veliyullah olsun, ben de olayım. Ne olacak? Onda sınır yok. O da yükselsin, ben de yükseleyim, siz de yükselin. Firdevsler çok. Bir şey anlatmak istiyordu. Manevi makamlarda kıskançlık olmamalı. O yüzden veli veliyi kıskanmaz. Hatta ondan istifade eder. Hasan Basri gibi bir zat Rabia Hatun'un yanına gidip ondan istifade eder. Halbuki Rabia Hatun Hasan Basri'nin talebesi bile olmaz. Fakat manevi meselelerde derece kat etmiş bir kadın. O yüzden ondan istifade eder. Orada kıskançlık olmaz. İlimde de kıskançlık olmaz. Yükselebildiğin kadar yüksel. Elinden tutan mı var? Bir alimi neden kıskanacaksın? Sen de alim ol. Bir veliyi neden kıskanacaksın? Bir zengini kıskanabilirsin. Başbakanı kıskanabilirsin. Valiyi kıskanabilirsin. Ama bir alim kıskanılmaz. Bir veli kıskanılmaz. Bir keramet kıskanılmaz. Manevi makamlar kıskanılmaz. Çünkü firdevsler çoktur. Ve Efendimiz kendisi daha yükseklerdedir. Ve vesile cenneti onundur. Ona özeldir. Fakat yine de o ümmetinin de yükselmesini istemektedir. Ey ümmetim, yükselin, yükselin, yükselin. Firdevs'e kadar yükselin. Böylece ümmetine yükselmeyi tavsiye etmektedir. Firdevs'i istemek elbette ki ağır imtihanlara da razı olmayı gerekli kılar. Firdevs'i istiyorsan ağır imtihanlara da hazır olacaksın. Yüksek makamlar isteyenler ağır imtihanlara razıdırlar demektir. Yüksek puanlı okullar isteyenler çok çalışmaya razıdırlar demektir. Çok maaş isteyenler zor işlere taliptirler demektir. Kolay işlerin maaşı yüksek olur mu? Firdevs'i isteyin demek, zor işlere talip olun demek, cihad edin demek. Herkesin göze alamadıklarını göze alın ki Firdevs'e çıkabilirsiniz. Herkes kadar namaz kılarsanız, herkes kadar oruç tutarsanız Firdevs'i nasıl kazanacaksınız? Herkes kadar yorulursanız, herkes kadar korkulu günler geçirirseniz, onlardan fazla korku yaşamazsanız, herkesten fazla çile çekmezseniz, nasıl yüksek, onlardan daha yüksek makamları hak edebilirsiniz? Onlardan daha yükseklere çıkmak isteyenler, onlardan daha fazla ibadet edecekler. Onlardan daha fazla çile çekecekler. Onlardan daha fazla kendilerini haramlardan ve mekruhlardan koruyacaklar. Onlardan daha fazla dininde hassas olacaklar. Onlardan daha fazla şüpheli şeylerden kaçınacaklar. Yüksek makamları istemedin mi? Onlardan daha fazla cömert olacaklar. Onlardan daha fazla verecekler. Onlardan daha fazla geceleri kalkacaklar. Onlardan daha fazla oruç tutacaklar. Daha fazla zikredecekler. Daha fazla cihad edecekler. Firdevs'i istemedin mi? Yüksek makamlar ağır imtihanları gerekli kılar. Onlar böyledirler ve böyleleri hum fiha halidun, orada ebedi kalacaklar. Firdevs cennetinde eğer ebedi kalmazlarsa o zaman cennet cennet olmaz. Cennette ölümü beklerlerse cennetin tadını alamazlar. Cennette korku olmayacak. La havfun aleyhim. Onlara korku yok. Ve lahum yahzanun, üzülmeyecekler. Eğer ölüm olursa üzülürler. Ölüm olursa korku yaşarlar. Hastalık olursa korku yaşarlar. Üzüntü yaşarlar. Orada üzüntü yok. Dolayısıyla Orada hastalık yok, orada ölüm yok, orada kötü söz duymak yok. Orada ebedi kalacaklar. Eğer ebedi kalmazlarsa, o zaman cennet cennet olmaz. 1 milyar sene yaşasalar, gelir geçer gider. Sonuna doğru her gün ölümü düşünmeye başlarlar, gün sayarlar. İdamlık mahkumun gün sayması gibi, saat sayması gibi. Gün sayarlar, o zaman cennet cennet olmaz. O yüzden cennetin ebedi olması lazım. Allah Azze ve Celle'nin adalet sıfatı belki cennetin ebedi olmasını gerekli kılmaz. Ahireti gerekli kılar. Adalet sıfatı. Çünkü bu dünyada adalet yoktur. Demek ki sonraya bırakılmaktadır. O halde yeni bir yaratılış gereklidir. Ölümden sonra diriliş şarttır. Çünkü bu dünyada adalet gerçekleşmemektedir. Adalet sıfatının gereği olarak ölümden sonra diriliş şarttır. Mahkeme şarttır. Herkesin hesabının görülmesi, mükafatının ve cezasının verilmesi adaletin gereğidir. Evet, yeniden diriliş adalet sıfatının gereği, ama ebedi bir hayat, ebedi bir cennet adaletin gereği değil. Kerim sıfatının gereğidir. Çünkü adalet ebedi bir cennet vermeyi gerekli kılmaz. Çünkü insan cenneti, bırakın ebedi cenneti, cenneti hak edememektedir. Sen de mi ya Resulallah, amellerinizle cenneti kazanamazsınız dediğinde, sen de mi dediler, evet dedi ben de. Çünkü cennet o kadar güzel ki amellerle kazanılamaz. Ve bu dünyada yaptığımız ameller azdır. Aynı zamanda günahlarımız da var. Bir de günahları koyun. Hep sevabı düşünüyoruz. Bir de günahlarımızı kefeye koyalım. Karşı tarafa. Sevaplarımızı bu tarafa, günahlarımızı bu tarafa. Bakalım günahlar mı ağır basıyor, sevaplar mı? Bir de günahlar tarafını Allah'ın vermiş olduğu nimetleri koyacaksınız. O zaman bakın bakalım sevabınız ağır geliyor mu? Günahlarınızın olduğu tarafa Allah'ın verdiği nimetleri de koyduğunuz zaman, o zaman göreceksiniz o taraf nasıl da ağır basıyor. O zaman anlayabilirsiniz cenneti hak etmiyoruz. Amellerle cenneti kazanamıyoruz. O halde amel neden? Biz cenneti Allah'ın rahmetiyle kazanıyoruz. Amel Allah'ın rahmetini kazanmak için. Amel ile rahmeti kazanıyoruz, rahmetle cennetlik oluyoruz. Ve insan bırakın ebedi cenneti, kısa bir süreliğine bile cenneti kazanamıyor yani. Ama Allah ebedi cennet vereceğim diyor. Kerim sıfatının gereği, adalet ebedi cenneti gerekli kılmaz. Allah'ın rahmet sıfatı cennetin ebedi olmasını gerekli kılabilir. Çünkü kul cennette de olsa öleceğini bilirse üzüntü duyar. Allah'ın rahmet sıfatı onu üzmemeyi gerekli kılıyor. O yüzden cennetlik adam cennette ebedi kalacağını bilirse üzülmez. Üzülmesin diye rahmet sıfatının gereği. Cennetin ebedi olması kerim sıfatının gereği, Rahman'ın, Rahim'in gereği, merhamet sıfatının gereği. Çünkü eğer cennetin son bulacağını düşünürse o zaman elem duyar. Çünkü zevali lezzet elemdir. Lezzetlerin son bulacağını bilmek insana elem verir. O yüzden cennet ebedi olmalı. Elem çekmesin diye ehli cennet, elem çekmesin diye cennette. Çünkü cennet mükafat yeridir, elem yeri değildir. O yüzden hum fiha halidun. ebedi olmaları o yüzden. Hem sonra yine rahmet sıfatının gereği. Allah Azze ve Celle ehli cennet kullarını, kullarına sürekli vermek ister. Kerim sıfatının gereği sürekli vermek ister. Onlara vermeyecek kime verecek? Kime verecek? Hayvanlara mı verecek? Cennetliklere vermeyecek kime verecek? Allah'ın sıfatları kendiyle birlikte. Kerim sıfatı ezeli ve ebedi. Ebediyete kadar Allah kerim. O halde o sıfatıyla muamele etmeli. Kerim sıfatının gereği olarak ebediyen vermeli. Kime verecek? Ehli cennete vermeyecek. Kime verecek? Hazreti İbrahim'e, Allah için ateşe atılmaya razı olan İbrahim'e vermeyecek. Kime verecek? Hazreti Musa'ya vermeyecek. Kime verecek? Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem, ona vermeyecek. Kime verecek? Şehitlere vermeyecek. Kime verecek? Evliyaullah'a vermeyecek. Kime verecek? O zaman enbiya, evliya, şuhada, sulaha demezler mi? Ya Rabbi, biz seni seviyorduk. Sen bize ebedi cenneti verseydin mülkünden bir şey eksilmezdi ki. Neden bize ebediyeti vermedin? Senin mülkünden bir şey mi eksilir? Biz seni seviyoruz. Senin için canımızı ortaya koyduk. Bizi ebediyen neden kendinden mahrum ettin? Bizi neden idam ettin? Yok ettin? Senin mülkünden bir şey mi eksilecekti ki? Neden bize bunu yaptın? Allah kendisini sevenleri üzecek değildir. O yüzden hum fiha halidun. Orada ebedidirler. Ehli cennetin önünde de, ehli cehennemin önünde de. Ölüm koç biçiminde getirilecek ve kesilecek. Ölüm öldü denilecek. Ehli cennet bu haber üzerine çok sevinecek. Ölüm öldü o. Demek ki burada ebediyen kalacağız artık. Ehli cehennem de bunu gördüğünde perişan olacak. Çünkü tek ümidi ölmek. Cehenneme girerim, ateşte ölürüm, kurtulurum. Bütün ümidi bu. Ama ona denilecek ki ölüm öldü. Eyvah diyecek. Ölüm öldü mü? Artık ölüm yok mu? O zaman ya leyteni kuntu turabe. Madem ölüm yok, bari toprak olsam. Yansam yansam, kül olsam, toprak olsam. Olamayacak. Eynel mefer. Yok mu kaçacak bir, firar edecek bir mekan? Bir kayanın arkasına saklansam, beni kimse görmese. Eynel mefer. Yok bir mefer. Kaçamayacaksın hiçbir yere. Ölümden de kaçamayacaksın, adaletten de kaçamayacaksın. Onlar da orada hum fiha halidun. Onlar orada halit, bunlar burada halit. Kim kazandı? Allah Azze ve Celle insanların bakışını değiştiriyor. Onlara göre, Mekke müşriklerine göre kimdi kurtulanlar? Zenginler, mevki makam sahipleri, kodamanlar, onlardı üstün olanlar, onlardı kurtulmuş olanlar. Allah Azze ve Celle bu inancı reddetti, çürüttü, yerin dibine batırdı. Hayır dedi. Kat eflahal mu'minun, müminler kurtuldu. Zenginler değil. Tevhid ehli olanlar kurtuldu. Müşrikler değil. Amel edenler kurtuldu. Namazda huşu içinde olanlar, namusunu koruyanlar, boş işlerden yüz çevirenler, hayırlı işlere rağbet edenler, namazlarını koruyanlar, namazlarını kaçırmayanlar, amel işleyenler kurtuldu. Sizin bakışınız yanlış deniyordu yani onlara. Yanlış bakıyorsunuz. Siz kurtulmadınız. Kurtulanlar işte böyle böyle böyle olanlar. Yani siz kurtulmadınız. Yanlış değerlendiriyorsunuz. Allah bakış öğretiyor. Nasıl bakacağız? Demek ki böyle bakacağız. Kendimize göre bir bakış değil. Herkes kendince ne mutlu şunlara diyebilir. Herkes kendince falanlar kurtulmuştur diyebilir. Allah Azze ve Celle diyor ki hayır. Ne şunlar, ne şunlar, ne şunlar. Bunlar kurtuldu. İman edenler, salih ameller işleyenler. اَلَّذِينَ اَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. Allah bakış kazandırıyor. Acemi hoca, yeni hoca ne verir? Bilgi verir. Orta düzeyli hoca ne verir? Fikir verir. Daha yüksek düzeydeki hoca bakış kazandırır. Allah Azze ve Celle muallimler muallimi olarak insanlara bakış kazandırıyor. Böyle bakacaksınız. Bütün o bakışları bırakın. Bakışlarınız yanlış. Yanlış bakıyorsunuz, öyle değil. Kurtulanlar işte bu sıfatlara sahip olanlardır. Yalnızca bunlar mı? Kur'an-ı Kerim sadece müminlerin sıfatı olarak bunları mı söyler? Aslında Kur'an'ın tamamı Allah'ın istediği Müslüman'ı meydana getirmektedir. Esasında tamamı, Kur'an'ın tamamı Allah'ın istediği Müslüman ve istemediği insanı anlatmaktadır. Ama bazı yerlerde burada olduğu gibi üst üste sayılmaktadır. Bazı yerlerde tek tek sayılmaktadır. Müminlerin sıfatları. Mesela Furkan suresinin sonlarında Rahman'ın kullarının sıfatları anlatılır. Allah Azze ve Celle onlara Rahman'ın kulları der. Ve ibadur Rahman. Ellezine yemşûne alel erdi hevne. O Rahman'ın kulları. Allah onlara kullarım diyor yani. O Rahman'ın kulları, yani kendini rahmet sıfatını hatırlatıyor. Ben Rahman'ım diyor, yani merhamet edeceğim onlara. O Rahman'ın kulları hangi sıfatlara sahiptir? Onlar ellezine yemşûne alel ardi havne. Yeryüzünde mütevazi yürürler. Kibirli kibirli yürümezler. Ve izâ hâtebehumul cahilûne kâlu selâme. Cahiller onlara laf attığı zaman selam derler, yollarına devam ederler. Kur'an böyle sayıyor. Onlar geceleyin kalkarlar. Geceleyin sabaha kadar horul horul uyumazlar. Onlar geceleyin kalkarlar, secde ederler, rükû ederler. Onlar Allah'a ortak koşmazlar. Onlar ve la yeznun zina etmezler. Onlar وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّٰهِ Allah'ın haram kıldığı nefsi öldürmezler. İlla bilhak. Allah'ın emriyle olursa, haklı yere olursa başka. Onlar israf etmezler, cimrilik de yapmazlar. İkisinin arasında bir yol izlerler. Rahman'ın kullarının sıfatları. Onlar şöyledirler, şöyledirler, şöyledirler. Ve izâ merru billâhvi merru kirâme. Bir lağva, boş bir lafa, boş bir işe rastlarlarsa vakarlı ve onurlu bir şekilde oradan geçip giderler, muhatap olmazlar, orada zaman geçirmezler. Rahman'ın kulları ve izâ zukkirû bi âyâti rabbihim. Onlara Rablerinin ayetleri hatırlatıldığı zaman sağır ve kör kesilmezler. Onlara Rablerinin ayetleri hatırlatıldığında bazı insanlar sağır gibi, sanki ayeti duymamış, öyle davranışlar gösterirler. Rahman'ın kulları böyle değiller. Allah'ın ayetlerini onlara hatırlatırsanız öyle mi derler? Öyle bir ayet mi vardı? Bilmiyordum. Allah razı olsun. Eğer ayeti söyleyen doğru şekilde kullandıysa, bir cahil, cahilce kullanıyorsa, ayeti anlamaktan aciz, manaları birbirine karıştıran, ayetleri birbirine karıştıran, ince bir zekaya sahip olmayan kalın kafalı, kalkıp da ince zekalı birine ayet hatırlatmaya kalkarsa hata ediyor olabilir. Tereciye tere satmaya kalkarsa haddini aşıyor olabilir. Ama doğru yerde kullanıyorsa, hakikaten de ayetin manası oysa, kendisini hatırlatıldığı zaman sağır ve kör kesilmezler. Rahman'ın kullarından olmak isteyenler. Kıyamet gününde Allah Azze ve Celle, kullarım ortaya çıksın, ben Rahman'ım ve kullarım ortaya çıksın. Furkan suresinde o sıfatlara sahip olan kullarım, Rahman'ın kulları ortaya çıksın denildiği zaman, bu sıfatlara sahip olanlar ben diyecekler. Ben ey Rabbim, ben senin kulunum. Senin o Furkan suresinde anlattığın sıfatlar bende vardı. Allah'ım ben onlardanım. Ben yeryüzünde mütevazi yürüdüm. Ben cahiller laf attığında selam dedim. Geçtim gittim. Ben boş işlerden yüz çevirdim. Ben zina etmedim. Ben adam öldürmedim. Ben geceleri horul horul uyumadım. Ben geceleri sana ibadet ettim, sana hizmet ettim. Ben seni zikrettim. Ben senin kitabını okudum. Sabahlara kadar uyumadım. Benim ya ey Rabbim, senin ayetlerin okunduğu zaman sağır gibi, kör gibi davranmadım. Öyle mi dedim? Allah razı olsun dedim. Kabul ettim. Sağır davranmadım. Ben ey Rabbim, ben senin kulunum. Allah Azze ve Celle müminlerin sıfatlarını Kur'an'da birçok yerde anlatmaktadır. Allah onlardan olmayı nasip eylesin. Rahman'ın kulları şöyledirler. Müminler şöyledirler. Ve o günün şartlarında okul yok, televizyon yok, internet yok, kitap yok, radyo yok. Hiçbir şey yok. Bu ayetlerle insanlar ne kadar değiştirildi. Bu bir mucize. Bu mesajın doğruluğunun ispatı. Yalnız doğruluğunun ispatı değil. Bugün doğru bir şey söylersiniz ama insanları değiştiremezsiniz. İstediğiniz kadar doğru söyleyin. Doğru söylersiniz ama insanları etkileyemezsiniz. Ama bu ayetler insanları değiştirdi. Televizyon yoktu, internet yoktu, okul yoktu, kitap yoktu, bir şey yoktu. Bu ayetler geliyordu ve insanları değiştiriyordu. Hem doğruluğunun ispatıdır, hem de Allah'tan olduğunun ispatıdır. Bu ayetlerin bu kadar insan üzerinde etkili olması, insanları bu kadar değiştirmesi, kelamullah olduğunun delilidir. Kızlarını diri diri toprağa gömen insanları, putperestleri, zina edenleri, kumar oynayanları, adam öldürenleri, oradan alıp bu kadar yükseltmesi, bu kitabın kelamullah olduğunun delilidir. Bu kitabın kendisine verildiği insanın Hazreti Peygamber'in Resulullah olduğunun delilidir. Ve bu mesajın doğruluğunun delilidir. Ve bu mesajın insan fıtratına uygun olduğunun delilidir. Bu mesajın bu fıtratı, bu insanı yaratan tarafından gönderildiğinin delilidir. Bu mesajın bu fıtrata uyduğunun delilidir. Bu kadar değiştirebilen var mıdır? Kim bu kadar değiştirebildi insanoğlunu? Kim bu kadar değiştirdi? Kim? Hangi ideoloji? Hangi lider? Hangi alim? Hangi parti başkanı, hangi devlet başkanı? Kim insanları bu kadar değiştirdi? Ellerinde bunca imkan var, bunca okullar, bunca hocalar, bunca televizyonlar. Ama iyi bir nesil meydana getiremediler. Getirdikleri nesilde bu özellikler yok. Ne imanlı bir nesil, ne namazında huşu içinde olan bir nesil. Ne boş laflardan yüz çeviren bir nesil. Tam aksine. Hayatı boş geçen bir nesil. Boş işlerle uğraşan bir nesil. Ellerinde bunca okul var. Bunca televizyonlar var. İnternet var. Her şey var. Ama ellerinde Kur'an yok. Kur'an değiştirir. Kanunlar değil. Kur'an değiştirir. Televizyonlar değil. Kur'an değiştirir. Kur'an'dan istifade etmiyorlar. Kendilerini Rab makamına koyuyorlar. Biz insanlar terbiye edeceğiz, kanun koyacağız diyorlar. Rab olan Allah değiştirir. Kendilerini Rab yerine koyuyorlar. Bizim dediğimiz olacak. Biz değiştireceğiz, biz şekillendireceğiz toplumu, devleti diyorlar. Hangi yetkiyle? Sen de diğer insanlar gibi bir kulsun, o kadar. Bu yetkiyi nereden aldın? İnsanı tanımazsın. İnsan bir meçhul. İnsanı tanımıyoruz. Bunu söyleyince Alex Carrel Nobel ödülü aldı. Bunu biz söyleyince irticacı oluyoruz. Bunu bir Hristiyan söyleyince ödül veriyorlar. Evet, insanı tanımıyoruz. O yüzden insana zarar verdiler. İnsanı değiştiremediler. Hayırlı istikamette değiştiremediler. İnsanı bozdular. İnsanı yaratan insanı bilmez mi? İnsanın nasıl değiştirileceğini biliyor. Ona bazı şeyler emrediyor, bazı şeyler de yasak ediyor. O zaman güzel bir insan ortaya çıkıyor. Allah'ın yerine kendilerini koyanlar, biz değiştiririz diyenler mağlup oldular. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ Andolsun ki biz insanı süzme bir özden, o da nedendir? مِنْ طِينٍ çamurdan. Çamurdan bir süzmeden yarattık. Burada insan derken ekseriyete göre Hazreti Adem kastedilmektedir. خَلَقْنَا الْاِنْسَانِ El-insan. Burada Hazreti Adem'in kastedilmiş olma ihtimali yüksektir. Ancak beşer cinsi de kastedilmiş olabilir. İnsanlık alemi, hepsi de sonuçta çamurdan yaratılmaktadırlar. Selefi Salihinden gelen rivayetlere göre, insanı derken Hazreti Adem kastedilmektedir. Ekseriyetin kabul ettiği görüş. Hazreti Adem aleyhisselam kastedilmektedir. Allah Hazreti Adem'i balçıktan, çamurdan, süzme bir çamurdan yarattığını başka ayetlerde de buyuruyor. Topraktan yarattığını, toprakla suyun karışımından, çamurdan yarattığını birçok yerde ifade eder. Burada da min sülale kelimesini kullanıyor. Sülaleden, min tîn, çamurdan olan bir sülale. Çamurdan meydana gelen parçacıklar, yani spermlerden yarattık. Buna göre insan nesli kastedilmektedir. Yani Hazreti Adem çamurdan yaratıldı. İlk yaratılış çamurdan, sonra başka ayette Secde suresinde buyurulduğu gibi onun neslini de hakir bir sudan yarattık buyuruyor. İnsanı çamurdan yarattık. Sonra onun, yani Adem'i çamurdan yarattık. Sonra onun da neslini, yani Hazreti Adem'in neslini de min ma'in mehin, hakir bir sudan yarattık. Yani sperm'den. Dolayısıyla Hazreti Adem çamurdan yaratıldı. Fakat Hazreti Adem'in evladı hakir bir sudan, sperm'den yaratıldı. Tamam, bu böyle. Ancak şu da doğru. Sonuçta insan nesli de aslında çamurdan yaratılmaktadır. Babalarımız, analarımız çamurdan çıkan şeyleri yediler. Onların vücudunda, babamızın vücudunda o çamurdan çıkan şeyler sperm oldu. Anamızın vücudunda yumurtaya dönüştü. Bu ikisinin birleşimiyle biz dünyaya geldik. Dolayısıyla aslında babamızın spermi, anamızın yumurtası çamurdan olduğuna göre biz de yine çamurdan yaratılmış oluyoruz. O yüzden bu ayette Hazreti Adem değil, insan nesli kastediliyor, hepsi de çamurdandır diyen görüş de yine yanlış değil. Evet, ilk yaratılışla ilgili Secde suresinde Allah Azze ve Celle insanın yaratılışının toprakla başladığını buyuruyor. Yaratılış, bede halkal insan buyuruluyor. İnsanın yaratılışı başladı, topraktan başladı buyuruyor. Ama sonra onun neslini de hakir bir sudan yarattık buyuruyor. Yani demek ki ilk yaratılış, ilk insan topraktan, sonra ki onun nesli ise onun sperminden ve dişisinin de yumurtasından yaratıldı. Böyle, bu da doğru, bu da doğru. Ama diğer görüş de doğru. Sonuçta burada insan nesli kastediliyor da olabilir. وَلَقَدْ خَلَقْلَا الْاِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ İnsanı, yani insan neslini. İnsanı derken ya Adem'i ya da insan neslini anlamamız mümkün. Adem de çünkü çamurdan yaratıldı gerçekten. Adem'in spermi de, Adem'in evladı da Adem'in sperminden yaratıldı. Havva'nın yumurtasından yaratıldı. O sperm ve o yumurta da sonuçta çamurdan yaratıldığına göre, o halde insan, burada geçen el insan ile insan nesli kastediliyor da olabilir. Çünkü insan nesli de Adem gibi aslında çamurdan yaratılmaktadır. Her ikisi de doğru. Ve Allah Azze ve Celle şimdi bunu burada neden ifade etti? Mekke'nin müşriklerine birçok mesaj verildi. Sizin sandıklarınız, sizin kurtuldu sandıklarınız kurtulmadılar. İşte şu şu şu sıfatlara sahip olanlar kurtuldular. Ve işte insanlığın yaratılışının başlangıcı. Siz böyle yaratıldınız. Sizi yaratan Allah değil mi? Allah Azze ve Celle kendisini hatırlatıyor. Siz Allah'a ortak koşuyorsunuz. Ondan sonra da kurtulduk diyorsunuz. Ne kurtulması? Siz kurtulmadınız. Muvahhid olanlar, tevhid ehli olanlar, namaz kılanlar, namusunu koruyanlar, şöyle şöyle sıfatlara sahip olanlar kurtuldular. Çünkü onlar kendilerini yaratana ortak koşmadılar. Onlar kendilerini yaratanı unutmadılar. Siz sizi yaratanı unuttunuz. Topraktan, çamurdan yaratıldığınızı unuttunuz. Sizi yaratanı unuttunuz, ona ortaklar koştunuz. Ne kurtulması? Siz kurtulmadınız. Kurtulmuş olamazsınız. Yaratılışınızı unuttunuz. yaratanınızı unuttunuz. Yemin olsun ki sizi bir sülaleden, sülale kelimesini kullanıyoruz. Adamın sülalesi diyoruz. Ne demek? Parçaları. Parçaları. Birçok parça vardır sülalede ve çoktur. Allah Azze ve Celle burada sülale kelimesini kullanır. Yani aslında kastedilenin parçacıklar yani spermler olma ihtimali yüksektir. Spermlerden yarattık. Böylece spermlerin çok olduğu anlaşılmış oluyor. Bir sperm değil demek ki. Demek ki çok spermler. Ama onların içinden bir tanesi yumurtaya ulaşabilmektedir. Onunla döllenmektedir. Fakat birçok sperm gitmektedir. Bazen 100 milyon sperm, bazen 50 milyon sperm gitmektedir. Bir tanesi döllenmektedir. Min sülale, sülaleden yarattık parçalardan ve çamurdan gelen parçalar. Yani çamurdan çıkanları yediler ve onların vücudundan değişim geçirdi. O yediği elma, armut, yediği ekmek, yemek vücudunda değişim geçirdi. Sperme dönüştü. Parçalara dönüştü. Ve o parçalar meni oldular. Sperm oldular. Ondan sizi yarattık ey insanlar. Hangi aşamalarla yaratıldınız? ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً ف۪ي قَرَارٍ مَك۪ينٍ Sonra o insanı nutfe olarak kıldık. Nutfe ف۪ي قَرَارٍ مَك۪ينٍ Sağlam bir yere nutfe halinde yerleştirdik. Yani sizi süzme bir özden, demek ki bir süzme olayı var sülale. Çok parçacıklar ve süzülmüş parçacıklar. Süzüle süzüle, süzüle süzüle gelmiş ama parçalar halinde. Allah Azze ve Celle aslında bilimin keşfetmesi gereken bir noktayı açıklıyor. Bilim adamları araştırsınlar. Allah böyle buyuruyor. Ne diyorsa öyledir. Süzmedir. İnsan yer, bir sürü şey yer ve o yedikleri vücudunda süzülür, süzülür, süzülür, süzülür, sperme dönüşür. Demek ki spermler aslında süzülmenin sonucunda bir takım aşamalarla süzülme sonucunda meydana gelmektedirler. Bilim adamları araştırsınlar. Ve mutlaka bu çözülmüştür zaten. Bugün tıp ilmi mutlaka bunu çözmüştür. Bakılabilir. Bu işin erbabı bu meseleyi daha güzel açıklayabilir. Allah Azze ve Celle süzülüyorsunuz diyor, yani yedikleriniz vücudunuzda süzgeçten geçiriliyor, parçalanıyor ve onlardan spermler yaratılıyor. Cansızlar vücudunuzda canlanıyor. Öldürülmüş olan o yiyecekler vücudunuza girdiği zaman tekrar canlanıyor. Süzülüyor, süzülüyor ve canlanıyor, sperm oluyorlar. Ve biz onu sonra nutfe halinde o spermle yumurtayı birleştirdik. Nutfe oldu. Embriyo. Ve biz onu fi kararin mekin, kararlı, sabit, güvenilir bir yere yerleştirdik. Yani kolay kolay düşmeyeceği bir yere. Kadınlardan çocuk düşürenler hastalıklı olduğu için düşürürler. Yoksa aslında çocuk öyle bir yere yapışmaktadır ki, öyle bir o spermle yumurta öyle sağlam bir yerde bulunmaktadır ki aslında düşmez. Bir takım ya dış sebepler ya da hastalık gibi bir takım sebeplerden dolayı düşer. Yani aksi halde eğer sağlam olmasaydı çocuk olmazdı. Her çocuk düşerdi. Ama düşen çocuk çok azdır. O da hastalıktan düşmektedir. Ya da dışarıdan bir darbe sonucunda düşmektedir. Yoksa Allah onu fi kararin mekine yerleştirmektedir. Çocuğun bulunduğu yer sağlam bir yerdir aslında. ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَك۪ينٍ Bir kararı mekinde onu nutfe kıldık. Bir nutfe kıldık, embriyo yaptık. ثُمَّ خَلَقْنَا نُطْفَةً alaka. Sonra nutfeyi de alakaya çevirdik. Alaka olarak yarattık. Biraz daha büyüdü yani. Nutfe biraz daha büyüdü, embriyo biraz daha büyüdü. Alakaya dönüştü. Alaka asılı duran şey, pıhtılaşmış kan diye tercüme ederler bazen. Haddi zatında asılı duran demek. Demek ki çocuk bir yerde asılı durmaktadır. Hakikaten de öyledir. Bilim adamları da bunun böyle olduğunu kabul ediyorlar. Gerçekten de öyle. Çocuk asılı duruyor anne rahminde. Alakadır. Allah Azze ve Celle çocuğun geçirdiği aşamaları anlatıyor. Ve bilim adamları bu aşamaları incelediler ve aynen böyle olduğunu kabul ediyorlar. Hem de batılı, Müslüman olmayan tıp profesörleri. Bunlarla ilgili kitaplara bakabilirsiniz. Tıp profesörlerinin bu ayeti kabul ettiklerini görebilirsiniz. İnceleyin göreceksiniz. Nice tıp profesörü aynen bu ayette anlatıldığı gibi. Çocuğun anne karnındaki gelişim aşamalarının aynen bu ayette anlatıldığı gibi olduğunu kabul ederler. Bu ayetten, bu aşamadan sonra yani süzme, süzülüyor ve yumurta ve sperm meydana geliyor. Çamurdan çıkan şeyler süzülüyor, yumurtaya ve sperme dönüşüyor. Sonra nutfeye dönüşüyor. Sonra alakaya dönüşüyor. Embriyo oluyor. Yumurtayla sperm birleşiyor. Hayat başlıyor. Ve ondan sonra فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ ve alakayı da yarattık ne olarak? Mudgaten, mudga olarak. Mudga da çiğnenmiş et demek. Bir çiğnemlik et. Eti çiğnerseniz şekil almaz. Ama Allah Azze ve Celle mudga kelimesini kullanıyor. Çiğnenmiş. Mesela eti çiğnerseniz şekil almaz ama ağzınıza hamur alsanız hamuru ağzınıza alın ve çiğneyin. Nasıl bir şekil alıyorsa çocuk anne karnında işte o şekli alıyor. Çocuğun şekli işte öyle. Çiğnenmiş bir hamur gibi. Batılı bir filozof, bilim adamı, profesör, tıp profesörü bunu büyük bir konferans salonunda insanlara gösterdi. Kur'an'ın dediği gibi dedi. Çocuğun mudga aşamasındaki fotoğrafını çekmişler anne rahminde. Çocuğun fotoğrafı çekilmiş. Onu gösterdi. Bir de ağzını aldı hamuru çiğnedi onu gösterdi. Bakın dedi fark var mı arada? Allah'ın dediği gibi. Sonra mudga yaparız diyor. İşte aynen bunun gibi dedi. Bakın çocuk anne karnında hakikaten de bu şekli alıyor. Herkes hayretler içinde kaldı. Bunu söyleyen Müslüman değildi. Ama Kur'an'ın kelamullah olduğunu kabul etmek zorunda kaldı. Bunu Muhammed yazmış olamaz dedi. Sen dediler İsa'nın dinini terk mi ettin? Müslüman mı oldun? Doğruyu söylemek zorundayım dedi. Bunu Muhammed yazmış olamaz. Bunu biz daha yeni keşfettik. Çocuğun anne karnındaki fotoğrafını daha yeni çekebiliyoruz. Muhammed bunu biliyor olamaz. Bu kitap Allah'tan olmak zorunda. Bunu Ümmi Muhammed biliyor olamaz. Çocuğun anne karnında geçirdiği aşamalar. İlk sure Alak suresi değil mi? İkra bismi rabbikellezi halak. Halakal insane min alak. İnsanı alaktan yarattı. İlk sure, Allah ilk surede alak kelimesini kullanır. İnsana ne olduğunu hatırlatır. Ve burada da insan süzme sonucunda insanın vücudunda o topraktan çıkan yiyecekler süzüle süzüle sperme yumurtaya dönüşüyorlar. Sonra ondan nutfe, sonra ondan alaka, sonra ondan mudga yaratılıyor. O şekli alıyor, çiğnenmiş bir hamur şeklini alıyor. فَخَلَقْنَا الْمُدْغَةَ عِزَامًا ve sonra da mudgayı da kemiklere dönüştürdük. Kemik olarak yarattık. Yani o mudgada kemik yarattık. Mudga bir çiğnemlik et idi. Küçük bir et parçasıydı. O eti kemiğe dönüştürdük bazı yerlerini. Aşamaları söyleniyor. Kur'an meydan okuyor. Haydi çıksınlar desinler ki hayır öyle gitmiyor. Aşamalar öyle değil. Haydi çıksınlar söylesinler. Yanlış desinler. Böyle değil desinler. Önce şöyle sonra şöyle oluyor desinler. Kur'an'ın dediği gibi değil desinler. Kur'an meydan okuyor. Hazreti Peygamber Resulullah olmasaydı böylesi bilimsel meselelere girer miydi? Şu kitap Kelamullah olmasaydı, Kelam-ı Muhammed olsaydı, böylesi meselelere girerek kendisini tehlikeye atar mıydı? Kendini rezil eder miydi? Kim kendisine bunları sormuş ki? Kim kendisine bunları sormuş? Bu konulara hiç girmez olur biter. Neden böylesi meselelere girerek ileride yanlışlığı anlaşılabilecek meselelere, riskli meselelere girerek, neden böyle bilimsel alanlara girerek ümmi bir insan neden böyle yapsın? Neden kendini tehlikeye atsın? Yarınlarda doğru olmadığı anlaşılacak ve insanlar yalancı Muhammed diyecekler. O zaman neden böyle bir şey yapsın? Kim kendine illa da bize bunları açıklayacaksın demiş. Bunları çocuğun anne karnından gelişim aşamalarını bize eğer açıklamazsan, bilmezsen iman etmeyiz demiş. Kim demiş? Kimse dememiş. Göklerden bahsediyor. Kim dedi illa da göklerden bize bilgi vereceksin diye? Kim dedi güneş gidiyor mu duruyor mu diye? Kur'an ve şemsu tecri dedi. Gidiyor dedi. Kimse bunu sormadı. Kimse bunu şart koşmadı. Sen bize bunun cevabını vermezsen iman etmeyiz demediler. Böyle bir şey istemediler. Kur'an neden bu konulara giriyor? Çünkü Allah'tandır ve sonraki nesiller bu kitabın Allah'tan olduğunu anlasınlar. Bilim gelişecek ve bunları ispat edecek. İspat ettiği zaman insanların imanı kuvvetlenecek. Subhanallah diyecekler, secdeye kapanacaklar. Bunu sağlamak için. Dünya ihtiyarladıkça Kur'an gençleşsin. Her dönemde yeniden tazelensin. Her asırda birkaç bilimsel ayet keşfedilsin. Ve böylece insanlar yeniden iman etsin, imanları güçlensin. Bunun için. Bu gibi konulara Kur'an'ın temas etmesi ayrı bir mucizedir. Hem bilimsel mucize, o gün kimsenin bilemediği, Ancak bugün keşfedilebilen, hatta bazıları bugün de keşfedilememiş, yarınları bekliyor. Yarınları bekliyor. Öyle ayetler de çok, henüz daha keşfedilememiş. Ne dediği tam anlaşılamayan, bilimsel bir mevzu olduğu belli. Ama acaba ne? Tam anlaşılamayan öyle ayetler daha var. Allah bu şekilde her dönemde bir tane, bir tane, bir tane vermek suretiyle o gün, o dönemin insanlarının imanını tazelemektedir. Ve bu gibi konulara temas edilmiş olması bu yönden bir mucize olduğu gibi şu yönden de mucizedir. Demek ki ileride bilim gelişecek. Hazreti Peygamber ileriyi bilemez ki. Gaybı bilemez ki. Demek ki kitap Allah'tandır. Çünkü gaybı bilen Allah'tır. Demek ki ilim ileride gelişecek. Ve ilim bunları keşfedecek. O yüzden Allah bu meselelere giriyor. Bu meselelere girilmiş olması ileride insanların bunları yavaş yavaş bulacağının da delilidir. Eğer insanlar bunların manasını hiçbir zaman anlayamazlarsa, bunlar bulunamayacaksa, o zaman Allah bunları bize niye öğretiyor? Bunlar niye kitabına koysun? Demek ki ileride bilim gelişecek. O yüzden peygamberimize verilen mucize, büyük mucize Kur'an, bilimsel ayetlerle dolu. Çünkü ileride bilim gelişecekti ve gelişti. Bilimin gelişmesiyle bunların doğru olduğu anlaşılacaktı ve anlaşıldı. Bu gibi ayetlerin Kur'an'da olması ileride bilimin gelişeceğini göstermesi açısından da bir mucize. Ve bu aşamalardan hangisi yanlış? Kur'an meydan okuyor. وَاِنْ كُمْتُمْ ف۪ي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِسْلِهِ Eğer kulumuz Muhammed'e indirdiğimiz şu kitaptan şüphe ediyorsanız, haydi onun bir tane suresinin benzerini getirin. وَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ اِنْ كُمْتُمْ صَادِقِينَ İstediğinizi çağırın. Çağırabileceğiniz bütün bilim adamlarınızı çağırın. Eğer sadıksanız, hakikaten Kur'an'dan şüphe ediyorsanız, çağırın çağırabildiğinizi bir tane suresinin benzerini yazamayacaksınız. Kur'an gibi fesahata, belagata sahip yazamayacaksınız. Kur'an gibi gelecekten haber veren sureler yazamayacaksınız. Kur'an gibi bilimsel gerçeklere temas eden, 1000 sene, 1400 sene, 2000 sene sonra bulunabilecek olan bilimsel gerçekleri bilemeyeceksiniz, yazamayacaksınız. Kur'an gibi gelecekten haber veremeyeceksiniz. Kur'an gibi, Kur'an sureleri gibi insanı değiştiren yazamayacaksınız. Kur'an gibi yazamayacaksınız. Kur'an meydan okuyor. فَاِنْ لَمْ تَفْعَلُوا Eğer yapamadıysanız, وَلَنْ تَفْعَلُوا Zaten de asla yapamayacaksınız. Asla. لَنْ اَدَاتِيْلَ فَلَنْ تَفْعَلُوا Asla yapamayacaksınız. O halde فَتَّقُ النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَ Ateşten korkun. O ateşten korkun. Madem ki benzerini getiremiyorsunuz, ateşten korkun. O ateş ki onun yakıtı insanlar ve taşlardır. O ateşten korkun. Kur'an'a teslim olun. Kur'an meydan okuyor 1400 yıldır. Bir tane suresinin benzerini getirin. Getiremediler. Biz de Kur'an'la bugün meydan okuyoruz. Haydi bu ayette mesela bilimsel bir ayet. Haydi bu ayette bir yanlış noktayı söyleyin, gösterin, ispatlayın. Kur'an'ın dediği gibi değil deyin. Kur'an diyor ki süzme. Öyle bir şey yok deyin. Kur'an diyor ki sonra bu nutfe oluyor. Sonra alaka oluyor, sonra mudga oluyor. Çiğnemlik et gibi, bir çiğnemlik et gibi oluyor. Sonra onda kemik oluşuyor. Sonra fekesevne izame lahme. Sonra o izamın kemikleri de et giydiriyoruz diyor. Kemiğin üzerinde et oluşuyor diyor. Haydi böyle değil desinler. İspatlasınlar. Kur'an böyle diyorsa öyledir. Haydi desinler. Öyle değil. Önce mesela kemik oluşuyor. Sonra mudga mesela. Haydi söylesinler. Önce alaka değil, mudga oluyor desinler mesela. Haydi söylesinler. Çelişki var desinler, bilime uymuyor desinler. Bilim bunun aksini ispatladı desinler. Haydi kendine güvenenler çıksınlar. Kur'an meydan okuyor. Biz de Kur'an sayesinde dünyaya meydan okuyoruz. İsteyenler, işte Kur'an, işte kendileri. وَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ Çağırsınlar çağırabildiklerini. اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ Gerçekten Kur'an'dan şüphe ediyorlarsa, şüphe ettiğimiz için iman etmiyoruz. Yoksa ederiz diyorlarsa, haydi Kur'an'ın bir suresinin benzerini getirsinler ya da bir hatasını göstersinler. Madem bir surenin benzerini getiremediler, o halde bir hata göstersinler. Onu da gösteremeyecekler. Ne şeriatında bir hata bulabilirler, ne bilimsel ayetlerinde, ne gelecekten verdiği haberlerden, ne de belagatında. Ne de koyduğu medeniyet esaslarında. Ne inancında, ne ibadetinde, ne ahlakında, ne ahkamında. Hiçbir şekilde hata gösteremezler. İnancında hangi hata var söylesinler. İbadetlerin hangisi yanlış söylesinler. İslam'ın ahlak esasları hangisi yanlış bir tane göstersinler. Ahkam, şeriat düşmanları ahkamın hangisi yanlış, Allah'ın koyduğu kanunların hangisi yanlış göstersinler. İspatlasınlar. Çok bilmişler. Çağırsınlar bütün bilim adamlarını. Göstersinler. Gösteremeyecekler. Bilimsel ayetlerde hata bulsunlar, göstersinler. Kendileri diyor, güneş gitmiyor diyordu. Kur'an güneş gidiyor diyordu. Kur'an'ın dediği çıktı. Onlar diyordu ki güneş duruyor. Dünya etrafında dönüyor. Kur'an diyordu ki hayır güneş gidiyor ve şemsu tecrihi. Kimin dediği doğru çıktı? O halde ateşten korksunlar. Uiddet lil kafirin. Kafirler için hazırlanmış olan ateşten korksunlar. O izamı, izama, kemiklere, lahmı giydirdik. Eti giydirdik. Sümme enşe'nâhu halkan âkhar. Sonra onu başka bir yaratılışla yarattık. Başka yaratılıştan maksat nedir? Fetebârekallâhu ahsenul hâliqîn. Allah yaratanların en güzeli olan Allah ne kadar yücedir. Başka bir yaratılışla yaratmak nedir? Yaratanların en güzeli olmak nedir? Konu devam etmektedir. Biz burada bırakalım. Ya Rabbi Kur'an'ın mesajını anlamayı nasip eyle. Ya Rabbi kitabında anlattığın o sıfatlara sahip olan müminlerden olmayı nasip eyle. Ya Rabbi seni sevmeyi nasip eyle. Seni sevenleri sevmeyi nasip eyle. Ya Rabbi senin yolunda cihadı sevdir bize. Senin yolunda çile çekmeyi sevdir bize. Senin yolunda gayreti sevdir bize. senin medeniyetini yeniden kurabilmek için gayret gösteren kardeşlerimize yardım eyle. Yaratılışımızı güzel yaptığın gibi ahlakımızı da güzel eyle. Lillahi Teala'l-Fatiha.